Sayfa 78. Bu karga ama, yürürken rastladığımız karga bir uğursuzluk bulutu gibi çöküyor annemin üstüne. Annemin geçmiş zaman sesine geçmesine neden oluyor. Büsbütün nefes nefese kalmak için koşarak çıktığım o merdivenlerde yavru bir karga gördüm bir gün. Kanadına bir şey olmuştu. Göğsü hızla inip kalkarak bir basamağın köşesinde yatıyordu. Ne olmuş kargacığa bakayım diye yere eğildim. Eğilmemle birlikte anne karga demek oralarda bir yerdeymiş. Kimseler yavrusuna zarar vermesin diye dört dönüyormuş. Bir pike yaptı ki saçlarıma neye uğradığımı şaşırdım. Fırladım yerden, koşa koşa merdivenleri çıkmaya devam ettim. Bir yavru karga kadar dahi korunmadığım anneli evime. Bir anne karga kadar beni sevmeyen sevemeyen annemin evine. Ağlaya ağlaya, nefes nefese. Anneciğim şimdi de nefes nefesesin, şimdi de ağlıyorsun. Düğüm düğüm geçmiş zaman sesin. Beni bir koluyla kendine çekiyor, başımı annemin göğsüne yaslıyorum. İçimi dalga dalga anne kokusu kaplıyor. Artık anneannen yok zaten. Bana yaptığı tek annelik erken ölmesi oldu. Onun parası sayesinde yaşayabiliyoruz böyle. Onun paralarını yiyoruz. Miras yedi senin annen. Anne parası yiyen bir fare. Hiç annesi olmayan annesinin. Gülüyor annem. Rahatlıyorum. Gitti geçmiş zaman sesi. Sonunda bıraktı bizi. Çekti gitti. Anneannem yok mu yani? Yok Bambim. Sen doğmadan öldü. Hiç göremedi seni. Uğursuzluğuyla işaretleyemedi. Anneannem yoksa biz kimden kaçıyoruz? Senin baban mı peşimizde, benim babam mı? Biz kimden kaçıyoruz anne? Eve gelen zarftan korkardım. Çalan telefondan, her kapı zilinden. Annemin kapısını açmasından, kapamasından, banyosundan gelen su sesinden ama en çok ayak seslerinden. Odama doğru şaklayan topuklu terliklerinin sesinden. Kapımın önünde kapanmayacak bu kapı demedim mi kaç kez sana diye bağırmasından. O korkunç sesinden. İçinde paranın soğukluğunu, gücün gaddarlığını duyduğum sesinden. Öyle çok korktum ki o evde her şeyden. Annemle babamla ilgili her şeyden öyle çok korktum ki hiçbir şeyden korkamaz oldum. Korku dışında hiçbir şeyden. Annem kayda gitti yine. Sormasaydım ona. Üstelemeseydim, tutturmasaydım annem geçmeyecekti yine o uğursuz geçmiş zaman sesini. Aptal çocuk, büyümedin işte, büyüyemedin. Anneni üzmekten vazgeçemedin. Öyle çok kızıyorum ki densizliğime alt dudağımı ısırmaya başlıyorum. Annem nefret ediyor alt dudağımı ısırmamdan ama engel olamıyorum kendime. Alt dudağımı daha da dişliyorum. Kanlar boşalıyor bir anda. Bebek mavisi gömleğime kanlar damlıyor şıpır şıpır. Elimle sildikçe büyüyor leke. Annemin korku lekesi gibi büyüyor sildikçe. Bebeğim, bebeğim gördü annem. Gördü ağzımı, kan içindeki alt dudağımı. Yeni gömleğimi nasıl lekelediğimi, lekenin bulaşarak büyüdüğünü gördü. Oysa ayağa kalkmıştım, arkamı dönmüştüm. Görmesin diye denize girecektim. Boğazıma kadar batacaktım. Sımsıkı kucaklıyor beni annem. Sımsıkı sarıldık birbirimize, ağlıyoruz. Affet beni, beni affet. Geçmişim için affet beni. Geçmişimden kurtulamadığım için affet Bambim. Anneni affet. Anneciğim seni çok seviyorum diyorum hıçkıra hıçkıra. O kadar hıçkırarak ağlıyorum ki boğulacak gibiyim. Nefes alamıyorum anneciğim. Nasıl geldik ki biz buralara? Bu alçak üzüntüye nasıl düştük ki? Demin daha ne kadar iyiydik. Benim yaşadıklarımı sana yaşatmamak için her şey. Her şey onların ellerine düşmemen için Bambim. Affet beni. Ve ne olur gelme üstüme. Gelmiyorum anneciğim, özür dilerim. Özür dilerim kalbini kırdıysam anneciğim. Sana geçmişini hatırlattıysam çok çok özür dilerim. Güçlükle söylüyorum hıçkırmaktan. Annem yüzümü yıkıyor deniz suyuyla. Kanlanmış bebek mavisi gömleği sulara atıyoruz. Fanilamda kalıyorum. Olsun. Annem çıkarıp hırkasını giydiriyor. Taşların üstüne uzanıyoruz. Soğuk hava. İyice sarılıyoruz birbirimize. Hıçkırıklarım dursun istiyorum ama durmuyorlar. Tekrar iyi olalım istiyorum. İyi biz olalım istiyorum. Kargayı görmeden önceki biz. Balık lokantasındaki biz. Yürüyüşe çıkmadan önceki. Şimdi birbirimize sarılmış taşların üstünde yatıyoruz ve kötüyüz. Çok kötüyüz. Ama birazdan dalgalar alıp götürecek içimizdeki üzüntüyü. İyi biz olacağız yeniden. Kalkıp otelimize döneceğiz anneciğim. Bu oteli, bu sahil köyündeki oteli çok seviyoruz. Üçüncü gelişimiz buraya. Oysa biz bir otele en çok iki kere gideriz. Bize kötü gelenlere bir daha hiç. Hiç gitmeyiz bir daha. Kaçarak terk ettiklerimize adımımızı bile atmayız. Otelde annem biz bir ay birimiyiz Bambim diyor. İkimiz birbirimize yeteriz. Onlar çoklar ve kötüler. Oyunlarına gelmemeliyiz. Bana güven. Doğruyu yaptığıma, doğruyu söylediğime güven daima. Onlar çoklar ve kötüler anneciğim. Biz bir ay birimiyiz. Yeteriz biz birbirimize. Bambim benim. Sen doğduğun için kaldım ben hayatta. Seni onlara kaptırmamak için yaşıyorum. Güzel bebeğim benim. Sonra uzun uzun saçlarımı tarıyor annem. Marketten soya sütü almıştık sabahleyin. Onu içiyorum. Uykuya dalmamı izliyor. Ben uyuduktan sonra uyuyacakmış. Bazen öyle yapıyor. Benim uyumamı bekliyor. Ben de uyuyorum hemen. Yorgun düştüm ağlamaktan. Hemen uyuyorum. Altın saçlı oğlan. Zaman geçiyor ve Bambi çayırdaki otların ne kadar lezzetli, yoncaların ve yaprakların tomurcuklarının ne kadar hoş ve yumuşak olduğunu öğreniyordu. Meme emmek için ne zaman annesine sokulsa hemen annesi onu itiyordu. Sen artık bebek değilsin, çekil şuradan, beni kendi halime bırak diyordu. Çoğu zaman annesi güpegündüz Bambi ile ilgilenmeden korudan giderdi. Bambi'nin peşinden gelip gelmediğinin farkına bile varmazdı. Bir gün annesi yine ortadan kayboldu. Bambi böyle bir şeye imkan veremiyordu. Bundan bir şey çıkaramamıştı. Fakat annesi gitmiş ve Bambi yalnız kalmıştı. Annemin bana hala Bambi'yi girintili çıkıntılı sesiyle okuduğu zamanlar, küçüğüm demek ki. Güneydeki o güzel otelde kocaman yatağımızı kaplayan cibinliğin altındayız. Koluyla sıkıca kavramış beni. Birazdan annem Bambi'nin annesinin yaptıklarına dayanamayıp odamızın balkonuna sigara içmeye çıkacak. Hızlı hızlı içine çekip bırakacak sigarasını. Annem sigaraları içmiyor, yiyor neredeyse. Öyle gözüküyor, öyle duruyor uzaktan bakınca. Annem Bambi'nin annesinin şaşkınlığına dayanamıyor, tembelliğine. Bambi'den başka şeylerle bu denli ilgili olmasına katlanamıyor. Kızma anneciğim ona. Hem Bambi annesini çok seviyor, üzülür sonra. Annemin peşinden balkona seyirtiyorum. Düz ayak dizi dizi odaları var bu otelin. Hepsinin balkonu. Önündeki kocaman bahçeye açılıyor. Bahçede tavus kuşları, kazlar, ördekler, sülünler dolanıyor. Erkek tavus kuşları kuyruklarını açtığında sevinçle el çırpıyorum. Öyle sihirli, öyle güzeller ki. Gökkuşağı diyoruz onlara annemle. Gökkuşağı kuşları diyoruz. Hayatta böyle güzel şeyler de var Bambi'm. Tavus kuşlarının kuyruğunu açması gibi. Bazı yağmurlardan sonra gökkuşağının çıkması gibi. Alipay'da nasıl yürümüştük seninle uzun uzun gökkuşağının altında kanalın kıyısında. Peşimize Hintli çocuklar takılmıştı hatırlıyor musun? Sen ufacıktın daha. Sırtıma almıştım seni dönüş yolunda. Uyuyakalmıştın. Hatırlıyorum anneciğim. Yaşadığımız tüm güzel şeyleri hatırlıyorum. En çok onları hatırlıyorum. Hep elimizden alınmaya çalışılan mutluluk anılarımızı. En güzel anlarımızı. Hepsini saklıyorum. Habire ve hala. Hadi gidip yüzelim artık Bambi'm diyor annem. Güneşin zararlı ışınları çekildi artık. Bambi bir kere annesinin oğlu bu kıza niye Bambi diyorsun ki diye bağırıyor. Tam balkonumuzun dibine gelmiş. Benim boyumda, benim yaşlarımda bir oğlan çocuğu. Annem neye uğradığını şaşırıyor. Nereden çıktı bu altın saçlı oğlan? Ne kadar zamandır dinliyordu bizi? Oğlan öylesine güzel ve sevimli ki kızıp sinirlenemiyor da. Suratından okuyorum. Anneciğim kızamıyorsun işte ona. Yandaki yer bizim diye bağırıyor. Tam yandaki oda. Sonra balkonumuzdan içeri girip önümde duruyor. Oynayalım mı senle hadi? Ben daha önce çocuklarla oynamadım. Annem parklara, hayvanat bahçelerine, luna parklara götürdüğünde görüyorum başka çocukları. Deniz kenarında, otel lokantalarında yanıma geldikleri de oluyor. Ama o zamanlar annemin yüzü değişiyor. Üzüldüğünü, daha da üzüleceğini anlıyorum. Kaçıyorum o çocukların yanından. Okula gitmemem gibi. Biliyorum. Ben başka çocuklarla çok konuşamam, oynayamam. Üzülür annem. Mutsuz olur. Hem bizim kaçmamız gerekiyor. Biz başkayız. Ta en başından beri biliyorum annem öğretti bana. Ben de o kadar aldırmıyorum zaten. Alışık değilim çocuklara. Anneleri babaları da karışırlar işin içine diyor annem. Özel durumumuzu biliyorsun Bambi'm. Bizim onlardan kaçmamız gerekiyor. Onlar çoklar ve kötüler. Biz ise iki kişilik bir birimiz. Biz bir ay birimiyiz. Annem ve ben. Başka hiç kimseye ihtiyacımız yok. Başka çocuklara da. Ama bu oğlan işte altından bir ışık topu gibi zıplıyor hayatımıza. Hemen o anda balkonumuza girdiği anda benimle konuşmaya, oynamaya başlıyor. Annem de bir şey demiyor. Gözlerini arıyorum annemin. Hiçbir şey söylemiyor gözleriyle de. O da işte altın saçlı oğlana karşı koyamıyor. Oğlan hem çekik hem kocaman mavi gözlerini gözlerime dikerek anneme de sorular soruyor. Habire konuşuyor. Neşe ve merak içinde. Bambi peki oğlan çocuğu değil mi teyze? Bu soruyu soruyor annem bana Bambi'm dedikçe. Annem gülümsüyor, gülüyor. Haklısın diyor oğlan Karaca Bambi, ama ben kızıma öyle de sesleniyorum çünkü hikayeyi çok seviyoruz. İnsan bir şeyi çok sevince böyle istisnalar yapar hayatta. İstisna ne demek ki? İstisna diye bağırıyorum. Ben annem yüzünden biliyorum bütün kelimeleri. Ben annemin Türkçesini, annemin İngilizcesini biliyorum. Annem bazen konuştuğunda ne dediğini anlamıyor insanlar. Onun kullandığı kelimeleri bilmiyorlar ama ben hepsini biliyorum. Hepsini en başından beri biliyorum, kullanıyorum. Kanada'da yaşıyorlarmış. Babası bilgisayarcıymış. Annesi çalışmıyormuş. Anlatıyor altın saçlı olan. Kocaman bir köpekleri varmış. Şimdi komşuları bakıyormuş kocaman köpeklerine, babası eve geç geldiği için. Aunt Emily, o bakıyor şimdi bizim Remzi'ye. Remzi dedesinin adıymış. Annesi önce izin vermemiş köpeğine dedesinin ismini vermesine. Ama çok seviyorum dedemi. Onun adını veririm köpeğime de, sevdiğim için, değil mi teyze? Bambi gibi. Annem gülümsüyor. Gülüyor. Ben de gülüyorum. Çok mutluyuz anneciğim üçümüz. Altın saçlı oğlan onlardan değil işte. Mutluluk getirdi hayatımıza. Teyzesi ve annesiyle tatil yapıyorlarmış. Habire onların yanından kaçıp bizim yanımıza geliyor. Neredeyse tüm zamanımız birlikte geçiyor. Tavus kuşlu otelde dağın yamacında. Yağmurdan sonra gökkuşağının altında kalmış kadar mutluyuz. Bir gün yanında bir kitapla geliyor altın saçlı oğlan. Bana hediye etmek istiyormuş. Thomas The Tank Engine ismi kitabın kocaman resimleri, azıcık yazısı var. Ben ağlayacak gibi oluyorum heyecanımdan. İlk defa annem dışında birisi bana hediye veriyor. Altın saçlı oğlan en sevdiği kitabını bana getirmiş, bana veriyor. Bir akşamüstü bizi habire uzaktan süzen altın saçlı oğlanın annesi balkonumuzda beliriyor. Sizi rahatsız etmiyor değil mi? Sormak istiyordum hep de sordurmadı bana. Siz de bizimle hiç konuşmayınca. Yok hayır diyor annem, öyle sevdik ki oğlunuzu, çok memnunuz ziyaretlerinden, kızımla pek anlaşıyorlar. Ya öyledir bizimki. Herkesle anlaşıp kaynaşı verir. Köydeki köfteciye gideceğiz bu akşam. Sizin Bambi'yi de götürebilir miyiz? O da gelsin diye tutturdu da tutturdu bizimki. Sizi de davet edeceğim ama gelmek istemezsiniz herhalde. Gülme sesleri çıkarıyor bir yerlerinden, burnundan galiba. Gözleri gülmüyor kesinlikle. Annemin vücudu yay gibi geriliyor, allak bullak oluyor yüzü ama yine de bir şey belli etmemeye çalışıyor. Anneciğim ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Biliyorum anneciğim nasıl yaraladıklarını seni. Evet, gitmek istemem köfteciye. Kızım da gitmesi iyi olur. Akşamları erken uyumaya alışkın zira. Annem balkon masasının üstünde duran sürahiyi evirip çeviriyor. Nasıl zorlandığını görüyorum. İki ucundan gerilen bir tel gibi annem. Ne olur canım Bambiniz bir gecede geç yatıverse, gelsin bizimle köfteciye işte, yemeyiz hem kıymetli kızınızı. Yine gülme sesleri çıkarttı. Diş etleri gözüküyor böyle yapınca. Kemirgen bir hayvana benziyor suratı. Bambi değil kızımın adı. Köfteciye möfteciye de gidemem sizinle. Annem artık kendini tutamadı. Yüzlerce ok gibi fırladı sesi. Sürahi masadan devrildi. Çok kırılmadı ama. Yalnızca 3-4 parçaya ayrıldı. Çok kırılmadı anneciğim, toplarız hepsini. Kadının yüzü kıpkırmızı kesildi. Altın saçlı oğlanı kaptığı gibi kolundan tam yanımızdaki odalarına dönüyorlar. Deli mi ne diye bağırıyor kız kardeşine. Nasıl ters dedi beni manyak karı. Bambim aşağı, Bambim yukarı. Günlerdir duyuyoruz değil mi? Sürahiyi de mahsus kırdı. Yemin ederim mahsus kırdı. Kesin manyağın teki o karı. Çın çın çınlıyor sesi. Annemin yüzüne söyleyemediklerini balkonlarından üstümüze salıyor. Duymamızı istiyor. Zehirlenmemizi. Sonra haftalarca, aylarca beraberimde taşıdım o kitabı. Kara gözlerini yana devirmiş safça gülümseyen Thomas Tank lokomotifi. Kitap parçalandı. Birkaç sayfasını tıkıştırdım çantalarıma. Sonra o sayfalar da parçalandı. Dağıldı, yok oldular. Altın saçlı oğlanın, çocukluğumun tek oyun arkadaşının hayali gibi. Ama sesi kulaklarımda hala. O canlı, o içindeki neşe ve iyilik henüz yok edilmemiş çocuk sesi. Bambi peki oğlan çocuğu değil mi teyze? Müdür hanım. Paramız azalıyor, azalıyor, eriyor, tükeniyor, bitiyor. Sen üzülme Bambim diyor annem. Ama kafasının, ruhunun bir yerinde sürekli o hissin olduğunu biliyorum. Kaybediyoruz hissinin. Dibe gidiyoruz hissinin. Baş edemezliğin, çaresizliğin. Rahatımızın, rahatının kaybolmasına dayanamam diyor annem. Ama buzdan kalıplar gibi eriyor paralarımız. Bir takım saçma, iğrenç sözleri vardı anneannenin. Bilmişlikleri, sıradanlıklarıyla midemi bulandıran sözleri. Hazıra daha dayanmaz derdi ikide birde. Haklıymış tiksinç cadı. Onun o bitmez tükenmez servetinin sonuna geldik korkarım. Başka bir yerlerden para bulmamız gerekecek. Bambim. Geceleri çok geç vakitlerde kötü bir rüya görürsem, üşürsem, kendimi yalnız hissedersem de uyanırsam, balkonda sigara içerken buluyorum annemi. Bir duman bulutunun orta yerinde oturur buluyorum. Uyuyamıyor doğru dürüst annem. Büsbütün parasız kalacağız diye kaygılanıyor, biliyorum, kaybediyoruz hissi uykularını yırtıyor. Habire kendini suçluyor, iyi idare edememiş paralarımızı. O ölür ölmez her şeyini sattım savdım. Oysa mülklerin elden çıkmaması gerekiyormuş. Kiralarla geçinmemiz, idare etmemiz en doğrusuymuş. Ama bir an önce hem onun ülkesinden hem de malından mülkünden kurtulmak istedim. Hayatımızı onun gibi kiracılarla didişerek geçirmeyelim istedim. Hem başka çaremiz de yoktu Bambim. Kaçabilmemiz için paralarımızın elimizde olması gerekiyordu. Sürekli birileriyle muhatap olmayalım istedim. En çok bunu istedim ikimiz için. Üzülme sen anneciğim, bak büyüdüm ben, sana da kendime de bakabilirim artık, bir iş yaparım, bir işim olur yani. Ne yapabilirim ki? Bunu düşünmeye başlayınca neye uğradığımı şaşırıyorum. Annem gibi üzülüyorum, annem kadar üzülüyorum, kaybediyoruz hissi bulaşıcı, sızıyor benim de içime. Ama bu kadar çok üzülmeye hakkım yok benim, annem üzüldüğümü anlarsa daha çok üzülür. Çok para harcamaya başlar, paramız daha da çabuk erir. Annem büsbütün üzülür, üzüntü olur, gözlerimin önünde erir gider. Para mefhumum yok benim diyor annem. Kaçmak zorunda olduğumuz için de çok para harcıyoruz bebeğim. Biliyorum anneciğim, habire her şeyi yeniden yeniden alıyoruz. Son zamanlarda tercih edilmeyen sahillerin tuhaf otellerindeyiz. Ama yine de oteller pahalı, yolculuklar pahalı. En ucuz uçak biletlerinin peşindeyiz. Ama değiliz. Kaçmamız gerekince ne çıkarsa önümüze onu almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yok ki anneciğim. Pahalı kelimesini öğrenmeni istemezdim. Paraya dair hiçbir hissin olsun istemezdim. Tiksinç anneannen çocukluğumun, gençliğimin tüm anlarında para konuşmalarıyla işkence etti. Zehirledi beni. Bahçede, sofrada, salonda, verandada sürekli para konuşmaları yapılırdı. O ve babam. Onların bitmek bilmeyen para konuşmaları. Para konuşulurken midem bulanır hala. Annemle babam gelir gözümün önüne. Çirkin bir film gibi oynamaya başlarlar. Durdurulamayan bir çirkin film sineması. Annem çok sinirli o sabah. Habire kahve içiyor, sigara içiyor. Bankaya gitmemiz gerekiyor. Onlardan biriyle muhatap olmamız. Bizse onlara alışkın değiliz. Ne zaman bankaya gitmemiz gerekse, annem aşırı hırçın ve sinirli oluyor. Bu yüzden büyük miktarlar çekiyor hep, aylarca hiçbirinin yüzünü görmeden bizi geçindirecek miktarlar. Annemin hesap cüzdanındaki rakamı görünce, buyurun sizi müdür hanımın odasına alalım diyor banka memuresi. Müdür hanım odasında kendisi kadar boyalı iki kadınla kahve içiyor. Bir örnek kırmızı rujları var. Sanki uyanınca parmaklarını bir kan kasesine daldırıp dudaklarına sürmüşler. Acayip sarı tonlarına boyalı kabarık saçları koyu ciltlerini çirkin bir çerçeve yaratıyor. Şunların ağızlarının şekline, sağa sola büzülüşlerine bak diyor annem. Kaşlarını da mutlaka ve yukarılara doğru alırlar. En iğrencinden bir kabiledir bunlar. Gaddarlıkları da bir örnektir makyajları gibi. Buyurun ne yapabilirim sizin için diyor müdür hanım. Bizi odasında görmek istemediğini yüzümüze vuruyor sesi. Kaşının tekini başarıyla alnının ortasına kadar çıkardı. Odasına girmeyi hak ediyor muyuz bakalım? Kimiz biz sahi? Sohbetinizin bitmesini bekleyebiliriz dışarıda diyor annem. Belki sonra işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Müdür hanıma kan kardeşleri kadar benzeyen iki müşteri bozulduklarını belli eden suratlar yapıyorlar. Bu mevduatın vadesi dolmamış henüz derken dudaklarıyla aynı renge boyalı tırnağını cüzdanın pıt pıt üstüne vuruyor müdür hanım. Bizi odasına layık bulmuyor. Biz onlardan değiliz paramız olsa da. Biliyorum diyor annem ama uzun bir süre bankaya adım atmamak için tamamını bugün çekmek istiyorum. Çok büyük bir miktar ama diyor müdür hanım. Biz hala ayaktayız. Kan kardeşleri hala kahvelerini yudumluyorlar. Sessiz bir dayanışma içindeler. Bizi o odadan püskürtecekler. Kaş göz oynatıyorlar birbirlerine. Tuzak büzüyorlar. Annemi beğenmediler, beğenmiyorlar. Giysileriyle, sesiyle, Türkçesiyle, bastırılamaz nefretiyle onlardan değil annem. Rahatsız oluyorlar. Sizin odanıza yönelttikleri için buradayız. Bir memurunuz rahatlıkla yapabilir bu işlemi. Siz de kan kahvelerinizi içmeye devam edebilirsiniz kan kardeşlerinizle. Efendim diyor müdür hanım. Kan kardeşleri cıkcıklamaya başladılar. Annemi hiç mi hiç tasvip etmiyorlar. Duydunuz ne dediğimi diye sesini yükseltiyor annem. Kan kardeşler çabucak vedalaşıp gidiyorlar. Öpüşmediler bile. Kaş göz işaretleriyle müdür hanımın çilesini anladıklarını belli ettiler ama manyağın terbiyesizin tekine çattı. Anlamıyorsunuz herhalde ne demek istediğimi diye yüksek perdelere tırmanıyor müdür hanım. Vadenizi bugün bozmanız demek hatırı sayılır bir faizi kaybetmeniz anlamına geliyor hanımefendi. Anlamayan sizsiniz diyor annem beni kapının eşiğinde bırakıp masanın dibine doğru yürürken. Söz konusu benim param, benim vadem ve faizi kaybedip etmemek benim bileceğim iş. İki gün önceden haber vermeniz gerekiyordu diyor müdür hanım sinirden parça parça kızararak. Bu kadar çok para bizim şubemizde bulunmaz. Bu kadar çok paranın şubenizde bulunduğuna eminim. Ayrıca iki gün önceden telefon edip miktarı belirttim. Yalnızca ismimi vermedim. Benim tasarrufumda bu kararlar diyor müdür hanım nefes nefese. Telefonunuzdan benim haberdar edilmem gerekirdi hanımefendi. Sabah kahvenizin içine edildi diye tüm bu numaralar değil mi diyor annem. Kan kardeşlerinizle dedikodu seansınız bölündü diye zorluk çıkartacaksınız şimdi bana. Eliyle masanın üstüne vurmaya başlıyor. Giderek şiddetleniyor vuruşları. Annem dönüp bana bakıyor birden. Ben bu bakışı biliyorum. Kapıyı arkandan kapa ve çabuk dışarı çık bakışı. Ne oluyorsa olacaksa duyma, bilme, indir kepenklerini bakışı. Annemi bu kadar sinirlendirip üzdüğü için o korkunç kadından kan rengi dudaklarıyla çirkin ağzıyla annemi zehirleyen müdür hanımdan nefret ediyorum. Onlar her yerdeler anneciğim. Habire üzüyorlar bizi. Kabalıklarıyla ruhumuzu daraltıp kalbimizi kırıyorlar. Duymuyorum içeriden gelen gürültüleri. Kapıyı kapattım çabucak. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Aynen istediğin gibi. Annem müdür hanımın odasından çıktı. Gidelim bu bankadan Bamim diyor. Başka bir yerin başka bir şubesinden çekeriz paramızı. Caddenin ucuna vardığımızda sirenini canhıraşça öttüren bir ambulans beliriyor. Son sürat bankaya doğru gidiyor. Müdür hanıma bir şey oldu herhalde diyor annem dönüp bakarken. Ne zaman ambulans sesi duysam anneanneni almaya geldiklerini nasıl ferahladığımı hatırlarım. En nihayet gidiyor hayatımdan diye nasıl rahatladığımı. İnsanın içini hem yoran hem de iyi eden bir ses. Kötüleri sonsuza dek ait oldukları karanlıklara götüren ambulansların izansız sesi. Kat görevlisi. Koyu kırmızı. Borda diyorlar ya buna. Sert sert boktan bir kumaştan ceketimiz var. Altına siyah blücin giymemize izin var Allah'tan. Üniformam bu işte. Bir de bana verilen isim var, kat görevlisi. Kıçımın kat görevlisi dediğim olur sık sık içimden. Sıçtımın kat görevlisi. Bahşişlerden biriktirmeye çalışıyorum işte. Belki o paralarla Yunanistan'a falan kaçabilirim bir gün. Harbiden yaşanmaz buralarda. Yani parası olanları görüyoruz. Bizim otelde acayip yaşıyorlar da. Bizim gibiler yani benim gibiler için itin götünde yaşamak buraları. Annem de ikide bir de ağzını bozma oğlum sen eskiden böyle ayıp ayıp konuşmazdın'ı taktı. Çocuktuk eskiden bu kadar boktan bir hayatımız olacağını çakozlamıyorduk. Şimdi bu itin götü işimizde ne uzar ne kısalırsın. Kralı olsan ne yazar kat görevlisi kat görevlisi yaşıyoruz işte. Milletin bokunu temizle eşyalarını taşı koştur oraya koştur buraya. İyi taraflarına gelsin de bahşiş versinler. Budur yani hayatımız bundan ibaret. Düşün bir yani. Onlar geldiğinde o anayla kızı vardığında otele kışa girmek üzereydik. Tam kış değil de daha bir iki ay vardı yani otelin kapanmasına. Az müşteri kalıyordu otelde. Off season diyorlar ya hani. Harbiden off season'da tam. Birkaç Rus zengini, birkaç yaşlı kokona. Onların pinti kocaları, hafta sonu gelen cinsinden. Bütün gün kağıt oynayan kokona karılar. Kanasta mı ne diyorlar cümlesi hastası o oyunun. Bütün gün kışlarını oyun masasından kaldırmazlar. Kızın annesi bunlara benzemezdi. Daha önce gördüğüm hiçbir kimseye de benzemiyordu gerçi acayipti. Kız da öyle. Abi ya o ne güzellikti. Böyle ölmüş gitmiş gibi de konuşmayalım arkasından. Abi o ne güzellik o kızdaki. Başkaları da söyleyip dururdu otelde. Hani böyle güzel kız ömrümüzde görmedik ayakları. Ki buraya ne yabancı kızlar geliyorlar ne sosyete falan. Bir de tabii şey var. Öyle başkaları gibi olmaması. Hani o şımarık gıcık kızlardan geçilmiyor ya etraf. Bizim otelde onlarla dolar yazları. Cır cır cır sesleri bile bir örnek deniyorların. Bu kız ne bileyim. Sanki masaldan çıkmış pamuk prenses gelmiş. Uyuyan güzel gelmiş. Öyle bir şeydi. Masal kızı, gelip hayatımızı, gerçek hayatları şereflendirmiş. Uyuyan güzelcik oturuyor mesela, hep öyle uykulu uykulu. Hani öyle hep aklının yarısı başka yerlerde gibi, üzgün gibi ama tam da öyle değil. Öyle hep rüyada gibi gezerdi, hani rüyada bir, dünyada bir hesabı. Ama acayip de yüzerdi, yüzüyordu yani. Havuzdakiler habire nasıl yüzdüğünü, nasıl sıkı yüzücü olduğunu anlatırlar. Ben de bir punduna getirip seyrettim ki bir sabahın köründe kızı yüzerken. Annesi tabii derhal tespit edip pis pis bana bakmalar filan. Sahiden pis bakmanın efendisi bir kadındı. İnsanı eritir öyle bakışlarıyla, yakar kül eder nasıl beceriyorsa. Gıcık bir karı değildi esasında. Böyle az öncesi cenazesi kalkmış da öyle gelmiş. Acayip düşük deyip suratı. Ağlamaklı değil ama başka bir şey. Kız da öyle. Bir kuyunun içine yuvarlanmışlar sanki birlikte. Dipte kalmışlar ikisi bir başlarına. Sanki ne kadar bağırsalar seslerini duyan yok. Ne kadar isteseler çıkamıyorlar yukarı. Öyle bir halleri vardı. Odaları filan. Alt tarafı bir otel odası. Temizlikçiler filan da anlatıyordu. Bambaşka yapmışlar odayı. Söyleyip duruyorlardı. Bunlar çıkıp gittikten sonra bir gecenin yarısında sırra kadem bastılar ya işte. Ertesi sabah temizlikçiler çağırıp gösterdiydiler odalarını. Her taraf eşya içinde. Böyle yeni lambalar, örtüler filan. Bir sürü çakıl taşı orada burada. Dallar mallar. Acayip bir oda yapmışlar odayı. Otel odası değil de kendilerinin etmişler. Ulan şeytana tapanlar olmasınlar bunlar oldum ilk görüşte. Bir de kadın, annesi uyuyan güzelin yani. Hep böyle siyahlar içinde, siyah gömlekler, pantolonlar, acayip ayakkabılar filan. Saçmalama oğlum dedim kendime. Bunların derdi şeytanla meytanla değil, tamamen kendileriyle belli ki. Öyle işte bir kuyuda, bir kutuda hapsolmuş gibilerdi. Kimseyle konuşmazlar, görüşmezler, cıvımazlar. Hep bir başlarına, ana kız başlarına yani. Sonra gazetelerde okuyunca olanı biteni. Yani annesi uyuyan güzelin ne haltlar yemiş senelerce. Psikopata bağlamış sahiden, kimsenin ruhu duymamış, şudur budur. O kadından bekler miydin oğlum? Beklerdim de oluyorsun. Her halleriyle, tavırlarıyla yani süper acayiptiler. Orası da öyle. Ama kadın, anne yani, ikide bir de bahşiş verir, iyi verir. Böyle tamam, yüzü gülmüyorsa bize ne oğlum? Öbür yüzü gülen kaşkavalların ne hayrı dokunuyor ki yüzünün gülmesinin? Gülmesin yüzü gözü de insan olsun, gözü olsun, karşısındakini görsün. İnsan kadındı, kalp de kırmazdı öyle. Sonra tabii güldüler de bana böyle deyince. Oğlum kırmadığı, dökmediği kalmamış gibisinden. Abi burası da acayip bir dünya, tuhaf bir alem. Memleket de öyle, envai çeşitli turiste de muhatap oluyoruz icabında, dünya da öyle. Yani bu dünya kimilerimizin nasırına basıyor işte, kimilerimizin canı yanıyor kalabalıklardan, hainliklerden. Bu kadının içi yaralıymış işte. Canı yanıyormuş ki can yakmış diye düşünmedim değil. Yani durduk yerde yapmamıştır hiçbir şeyi. Bana öyle geldiydi. Ne lan bu sapıklık? Ayağına da yattı burada bizim çocuklar. Kadını savunuyorum diye. Yani kızına mı abayı yakmışım? Kafayı mı yemişim? Ne hesap, zart, surt. Kıza tamam, otelin cümlesi abayı yakmıştı bir çeşit de. Bir dakika, bir dakika, yakmamıştı da. Öyle acayipti ki her şeyleri. Sanki böyle ışınlanmışlar buraya. Burada, bu alemlerde, dünyalarda olmamışlar, olamamışlar sanki. Hep öyle canları acıyormuş, canları sıkılıyormuş en iyi ihtimalle. Can derdindeymişler gibi. Yani demin de kuyuya düşmüşler dedim ya, bin türlü şey gelir insanın aklına bunlarla ilgili. Bir tanesi de normal bir şey değildir, olamaz da. İşte o yüzden ve bu yüzden bunlara yakın da hissetmezdi insan kendini. Yani kıza da öyle cıvıyan filan olmadı sahiden aramızda. Bir filmi izler gibi izledik, yabancı bir filmi. Hiç bilmediğimiz bir ülkede geçen, konusunu tam da çakozlayamadığımız bir filmi. Uzun uzun yürüyüşlere çıkarlar. Deniz kenarında dolaşırlar saatlerce. Öyle kendi işlerinde kilitli yaşarlar. Hem de otelde. Bu bilmem nesine konduğumun otelinde bile. Kızın hayatı, bütün hayatı otellerde geçmiş ya hani, bütün hayatı ev yüzü görmeden kaçarak oradan oraya. Ne acayip diye düşündüm sonraları. Bir çeşit hapis hayatı. Bu oteller, ne bileyim, burada çalışıyorum diye öyle geliyordur belki de. Tamam, lüks müks, tamam, manzara ne biçim, denizdi, havuzdu, yağdı, tuzdu. Ama abi neresinden baksan hapishane gibi. Burada böyle donmuş da kalmışsın, kaçsan kaçamaz, kurtulamazmışsın gibi bu sıkıntıdan. Düşününce tabii ben de motorlar çalışınca son sürat giden cinsinden sayılırım. Bütün bu dünya, bu hayat, ne bileyim, bir hapishanedir belki. Yani otel, ev fark etmez. Kendini mahpus hissediyorsan çaresi yok, mahpussun. Kızın annesi öyle hissediyordu kendini anladığım. Kızını da kendiyle birlikte hapse atmıştı. Bu fena tabii. Ama zaten kaçış yok diye düşünüyorsan başkasını mapus aldığında düşünmezsin. Koruduğunu, kolladığını düşünürsün bu fena hayattan. O da ayrı. Ve de ne desek boş. Herkesin deliliği kendine. Deli demediklerimizin rezilliği de ortada. Şudur da budur ortaya karmakarışık yani. Boş arsa. Biliyorum annem o şehirden çok korkuyor, İstanbul'dan. Başka şehirlerin havaalanlarına gitmek üzere o şehrin havaalanına indiğimiz anda annemin büyük bir korkunun pençelerinde soluk alıp vermeye başladığını biliyorum. Fear of fear diyor anne. Fassbinder'ın filminin adı gibi. Bu şehrin içime saldığı korkudan çok korkunun korkusu. Kendime alışık olmadığım bir duyguda sonsuza dek geride bıraktığımı sandığım içinden çıkılmaz bir tedirginlikte bulmanın korkusu. Başka tedirginliklerine benzemiyormuş annemin, başka huzursuzluklarına benzemiyormuş. Bu şehrin içine saldığı dehşet bambaşka bir şeymiş. Öyle şeyler söylüyor annem. Annem duygularını saklamaz, saklayamaz. Ne geçiyorsa içinden hemen anlatıverir bana. Bu kadar her şeyini anlatabilen biri nasıl bu kadar çok şeyi de saklayabilir benden hiç anlayamam. Her şeyini anlatırsın ama anneciğim bana. Bambim, parçalara ayrılmayayım diye anlatmıyorum bazı şeyleri, kendimi bir arada tutabileyim diye, tek parça halinde kaçabiliriz onlardan, biliyorsun. Bu sefer şehirden hemen ayrılmıyoruz, çok yumuşak bir sonbahar günü şehirde. Hadi gel diyor annem, sana Karaköy'ü, Eminönü'nü göstereyim. Oralar çok güzelmiş, en güzel yerleriymiş İstanbul'un, tam şehirmiş, hakiki İstanbul'muş. En cıvıltılı yerleri şehrin, en yaşayan yerleri. Bir yürek gibi atışını duyarsın orada İstanbul'un. Sen de yaşaman gerektiğini anlarsın. Yüreğinin atmasının esasında güzel olduğunu, gerekli olduğunu en içinde duyarsın. Ama bindiğimiz takside başka bir yerin adını söylüyor. Bebeğe diyor. Yaklaşınca ben size yolu tarif ederim. Gözleri camlaşıyor annemin, camdanlaşıyor. Annem çok korkuyor, biliyorum. Korkudan korkuyor. Anne şehrinin ona yaşatacağı, yaşattığı korkudan. Geçtiğini sandığı korkuların tazeliğinden, el değmemişliğinden. Şoföre yolu tarif ediyor. Anne karganın sana saldırdığı merdivenleri mi gideceğiz anneciğim? Hayır, boş arsaya gideceğiz, çocukluğumun boş arsasına. Çıkmaz bir sokağa giriyoruz taksiyle, boş arsanın orada iniyoruz. Boş arsanın ön tarafında bir dörtgen açık sırf. Üç yanı kayalar ve tepeciklerle çevrili bir kutuya benziyor, yalnızca ön tarafı yırtılmış bir kutuya. İçine girdiğinde toprak ve kayalardan yapılmış bir kutunun içine girmiş gibi oluyorsun. Bir manzara kutusunun içindesin. Önündeki açıklıktan boğaz gözüküyor. Bak buradan bebek koyu gözüküyor diyor annem. Anne karganın bana saldırdığı merdivenleri gidemeyiz bebeğim. O merdivenler evimize çıkıyordu. Anneli evime, o korkunç yere. Annem çocukluğunda beyaz bir köpeği olduğundan söz ediyor ilk kez. Gürültücü ve deli bir köpeği varmış annemin. Hayatında görebileceğin en çok havlayan, en korumacı, rahatsız köpek. Deli olduğu için, huzursuz ve kusurlu olduğu için onu daha çok seviyordum. Annem ve babam onu sevmedikçe ben köpeğime daha da bağlanıyordum. Elimde değildi ki, hırçın, dengesiz köpeğin tekiydi. Her şeyden korkuyordu. Temel olarak saldırganlığının nedeni buydu. Nedenli ya da nedensiz, derin mi derin bir korku. Annem boğaza bakan kayalardan birine oturuyor. Çok kötü oldu annem, sesi değişti. Önce gözleri değişmişti, şimdi de sesi değişti. Karelere bölündü sesi, parçalandı. Anneciğim ne oldu ki köpeğine? Tam şuradaki gürgenin altına gömdü babamın şoförü onu. Tüm pis işlerini gören sadık yaveri, ona benzeyen birilerini görmeye dahi dayanamam. Elleri ona benzeyen birileri, gözleri ona benzeyen birileri günümün kötü geçeceğini haber verir bana hala. Anneciğim ne oldu ki köpeğine? Tahammül edemiyorlardı işte. Kusurlu olmasına tahammül edemiyorlardı. Evimizdeki her şey kusursuz olmalıydı. Annem kadar mükemmel olmalıydı. İğrenç yaratık. Kendini mükemmel zanneden, acımasız, kalpsiz kadın. Annem yerden bir dal alıyor elini. Biliyorum köpeğini özledi, özlüyor. Ne yapmışlar ki annemin köpeğine? Kusurlu olsa da ne yapılır ki bir köpeğe? Kaza süsü verdiler. O camları mahsus kırdılar bahçede. Cam parçalarını mahsus ortalığa saçtılar. Onun ne kadar uslanmaz olduğunu, oraya buraya koşturup kendini keseceğini biliyorlardı. Belki de şoför kendi elleriyle yaptı. Annem artık konuşmayacak. Yumruklarını sıktı. Böyle yapınca konuşmaz annem, konuşamaz. Annemin kabusunda boynu kesilen beyaz bir köpek var. Anneme bunu yapmışlar. Köpeğinin boynunu camla kesmişler. Kaza süsü. Anneciğim, nasıl yaparlar sana bunu? Hadi gidelim artık buradan Bambi. Annem önce gürgenin altına yürüyor tek başına. Yere eğilip kocaman bir taşı okşuyor. Annemin köpeği için bulup koyduğu mezar taşı. Köpeğinin başını okşar gibi uzun uzun okşuyor. Annem köpeğiyle vedalaşıyor. Bana köpeğinin adını söylemeyecek. Üzüntü yayılırmış ismini bilirsem. İsmiyle birlikte daha da yayılırmış. Koşarak kaçalım Bambi'm. El ele tutuşup koşmaya başlıyoruz annemle. Çıktık çabucak boş arsadan. Sokağın sonuna vardık. Arnavut taşlı yoldan aşağıya koşuyoruz şimdi. Merdivenlerden atlaya atlaya iniyoruz yola. Boğaz karşılıyor bizi. Az önce boş arsanın yırtık kapağından gördüğümüz boğaz tam önümüzde akıntılarıyla güçlü ve temiz akıyor. Buradan hemen ayrılalım Bambi'm diyor annem. Kötü hatıralar diplere çekmeden kaçalım. Caddeden bir taksiye atlıyoruz. Eminönü'ne diyor annem. Annemin adımını atmadığı yerlere. Efendim diyor taksi şoförü. Size değildi ikinci kısmı. Eminönü'ne lütfen şoför bey. Annem yalnızca belli semtlerinde sürttü İstanbul'un. Onun asaletini ve mükemmeliyetçiliğini halel getirmeyecek semtlerinde. Kendini bir nevi sultan, prenses filan zannediyordu buzdan cadı. Ölmüş işte anneciğim o zaten. Yok yani bu şehirde de bu dünyada da yok. Sana hiç anlatmadığım bir rüyam var diyor annem. Sık sık içimi kanırtan bir kabus. Ölmemiş meğer annem. Yaşıyormuş. Ben öldü sanıyormuşum. Hayatta kalabilmek için öyle sanmışım. Yaşıyormuş ve beni gözetliyormuş. Gözetliyor, takip ettiriyormuş. Tam ondan kurtulduğuma emin olduğum anda ortaya çıkmak için. Karşıma çıkıp ben yaşıyorum demek için. O anın dehşetinde beni boğmak için, yok etmek için. Anneciğim öldü ama anneannem, eminim öldü, yaşamıyordur, gözetlemiyordur seni, takip ettiremez kimseye, eminim. Ben de eminim, kabus görmediğim zamanlarda. Yoksa mirasını yiyemezdik Bambi'm, inan kuruşunu harcayamazdık, mallarını mülklerini satamazdık, öldüğüne o yüzden eminim. Yıllardır paralarını yiyebildiğimiz için. Ya baban anneciğim, o da öldü çoktan değil mi? Annem gözlerini dikmiş dışarıya bakıyor. İstanbul'u yiyor gözleriyle. Bu şehir anneme iyi gelmiyor. Başka bir şey sormuyorum. Başımı annemin dizlerine yerleştirip uyuyakalıyorum. Annemi yorup üzdüğü için bu denli, bu şehri hiç ama hiç sevmiyorum. Hiçbir zaman sevmeyeceğim de. Güzellik Hapishanesi. Üçüncü kokonat adam geliyor anne. Dalgaların arasından sıyrılıp anneme doğru koşuyorum. Annem bir palmiyenin gölgesindeki şezlongunda kitap okuyor. Kışları sık sık Tayland'a gittiğimiz zamanlar Bangkok'ta bir iki gün kalıp sonra hemen adalara, okyanusa iniyoruz. En çok da Koh Samet'e, bir an önce. O adada sevdiğimiz birkaç plaj var. Hele bir tanesi var ki küçücük, gizli plajımız diyor annem oraya. Kumsalın bitip de kayalıkların başladığı yerde plajın nihayetinde en tepede yalnızca iki oda var. Çok zevkli döşenmiş iki büyük oda. Annem ikisini birden tutuyor. Odalardan biri yalnız kalmasın diye pastel boyalarımla orada resim yapıyorum. Hepsini yerlere dizip odayı donatıyorum. Yatağa çıkıp onları seyrederken uyuyakalıyorum bazen. Güneş perdelerden sızıp üstümde dans ediyor. Annem gelip öperek uyandırıyor. Resimleri yerlerden toplayıp en sevdiklerimizle odamıza dönüyoruz. Esas odamıza diyor annem. Hadi Bambi. Önümüzde uzanan bahçeye çıktığımızda çimlerin üstünde taklalar atıyorum. Perendeler atıyorum. Bayılıyor annem. O hiç böyle üst üste perendeler atamazmış çocukken. Belki perende atmak nedenli mutlu olduğunla ilgilidir Bambi'm. Ben üst üste iki tane bile atamaz, yana savrulurdum. Kayalıkların üstüne yerleştirilmiş umulmadık bir yastık gibi yemyeşil, yumuşacık bahçemiz. Aşağıdaki okyanusa bakıyor, bakıyoruz yani. Hamaklarımıza sallanarak dalgaları, kayaları, okyanusun sonsuzluğunu seyrediyoruz akşamüstleri. Güneş çekilirken el sallıyoruz annemle. Güneş öyle yavaş ve güzel çekiliyor ki. Geceleri kayalıkların üstündeki umulmadık bahçemizde ay yalnızca bizim için salınıyor. Yıldızlar dağılıp saçılıyorlar. Gizli bir düzen içinde diyor annem. Gökyüzüne en yakın bahçe bizimkisi. Hiç kimseyle paylaşmak zorunda değiliz. Yalnız bizim manzara bahçemiz Bambi. Başkalarının konuşmalarını duysaydık çizilirdi güzelliği. Sabahları denizin dibinde olmak için kayalıklardan sekerek inip kumsaldaki şezlonglara yerleşiyoruz. Burası çok güzel anneciğim diyorum dalgalara koşarken. Okyanustan ve onun sersemletici dalgalarından ayrı kalamıyorum. Deniz gözlüğüyle paletler aldık tam yanımızdaki büyük plajın marketlerinden. Dipleri seyredip midye kabukları arıyorum. Çıkardıklarımın çoğunun içi dolu. Gerisin geriye okyanusa atıyorum. Habire çakıl taşları, mercan parçaları, midye kabukları topluyoruz. Odamız dolup taşıyor. Yandaki boş oda da doluyor topladığımız taşlarla, kabuklarla. Yalnızlığından kurtuluyor. Kokonat adamlar gelip gidiyorlar. Bazen ufak Hindistan cevizlerinden, bazen büyüklerinden alıyoruz. Ufakların içi yumuşacık, azıcık suları var. Kokonat adamın verdiği kaşıklarla içlerini kazıya kazıya yiyip bitiriyoruz. Büyük olanların içi su dolu ama sert sert içleri. Koparıp ısıra ısıra yiyoruz. Hindistan cevizi kabuklarını bahçemizde bir köşe yaptık, oraya diziyoruz. Sonra kuru yemişçi adam var. Buz kutusunda mango salatası malzemeleriyle dolaşan. İnce ince doğrayıp mangoları bir plastik tabakta sunuyor. Üstüne acı baharatlar ve fıstık parçaları dökerek. Bayılıyorum acılı mango salatasına, dudaklarımı yakmasına bayılıyorum yerken. Pareocu adamın pareolarını açışını izlemeye bayılıyorum. Bu plajda insanın canı hiç sıkılmıyor, yapacak öyle çok şey var ki. Ama en çok annemle yandaki büyük plaja geçip denizin bittiği, yani neredeyse çekildiği yerde kumlara serildiğimiz zamanları seviyorum. Okyanus çekilmeye razı olmuyor kumlardan, dönüp dönüp dövüyor bizi, içine çekip yutmaya çalışıyor. Bak nasıl celallendi, yutamadı diye, diyor annem. Sıkı dur Bambim, hiç kimse yakalayamaz bizi, okyanus bile. El ele tutuşuyoruz annemle. Bacaklarımızdan tuttuğu gibi götürmeye çalışıyor okyanus, götüremiyor ama. Yalnızca ıslatıyor, dövüyor, güldürüyor. Bırakıp gidiyor sonra. Yemeklerimizi kaldığımız yerin kayaların üstündeki lokantasında yiyoruz çoğunlukla. Garson kız çok tatlı, yemekler çok güzel. Bize Tayca merhaba demeyi öğretiyor. Nasılsınız demeyi, teşekkür ederim demeyi. Annem yorulup sıkılıyor kızın şekerliğinden. Taylandlıların bu şeker kaplı dışları, diyor gözlerini kızdan kaçırıp. Bir bu çeşitleri var, şekerden şeker çeşitleri kadınlarının, bir de yılandan yılan olanları. Dragon lady'ler ya da şeker kız kendiler, ortası yok bunlarda yani. Anneciğim çok mutluyuz burada, kimseler de bulamaz bizi, artık burada kalamaz mıyız hep böylece? Bir zaman sonra sıkıntımızdan patlayıp parçalara ayrılırız inan, diyor annem. Görmüyor musun? Burası bir güzellik hapishanesi. Hem yumuşarız burada, unuturum her şeyi, tehlikeleri fark edemez olurum. Onlarsa vakit kaybetmezler o zaman, izimizi de bulurlar kolayca, tuzağa da düşürürler. Bu ada şimdilik huzurlu Bambim, zamanımız dolunca geride bırakabilmeliyiz burayı da. Sonra o gün geliyor. Koh Samet'ten ayrılmamız gereken zaman. Odalarımızı toplarken kaldığımız yerin sahibesi Dragon Lady, ne çok mercan toplamışsınız öyle, diyor kapıda belirip yarım yamalak İngilizcesiyle. Bu adadan bunları götürmenizin yasak olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunları denizden çıkarmadık. Ait oldukları yerden kopartmadık, diyor annem. Sahilden topladık hepsini. Polis hapse atar sonra sizi, diyor Dragon Lady ısrarla. Prison derken iki elini kelepçelenmiş gibi yapıp yüzümüze doğru kaldırıyor. Saçmalamayın. Annemin sesi tırmanıyor. 200 sahile vurmuş parçayı götürecek kızım, hatıra olsun diye. Annemin sözlerini anlamaya sözüm ona İngilizcesi yetmiyor. Police take you to prison. Kelepçe işaretini yüzümüze sokuyor yeniden. Belki de gidip polise ihbar eder bizi. Vermek zorunda kalacağımız rüşveti kırışmak üzere. Ya da sırf haftalık kötülük pratiğini yapabilmek için. Körelmesin içindeki kötülük damarı diye. Annem kadın defolup odamızdan gitsin istiyor. Odamızdan ve bu adada geçirdiğimiz güzel günlere ait hatıralarımızdan. Gitsin, gitsin. En nihayet gidiyor Dragon Lady. Annem tüm bu gülücüklerin, şekerliklerin, yavaşlıkların, ulvi budistliklerin altında dünyanın en acımasız hapishaneleri, en ağır işkenceleri, en gaddar olabilen insanları yatıyor, diyor. Dayanamıyorum onların bu ağır sahtekarlıklarına. Zehri bir kasede zehir olarak sunmalarını yeğlerim. Çocuk kandırır gibi eritilmiş şeker diye değil. Annem polis kelimesine dayanamıyor zaten. Huzurumuzu kaçırdı bu kadın Bambim. Sabahı beklemeyelim, biz hemen buradan gidelim. Sırt çantalarımıza birkaç parça eşya takıştırıp yandaki büyük plaja geçiyoruz. Bizi adadan götürebilecek son motoru yakalamaya. Odaya doldurduğumuz taşları Dragon indirtir eminim sahile. Annem sırıtıyor motorda. Bu hizmeti için ona para bırakmamıza dahi gerek kalmadı. Odalardan birindeki kocaman yatağın üstüne çakıl taşları, mercan parçaları ve midye kabuklarıyla bir baştan öbür başa fucking yazıp bıraktık annemle. İkinci odanın yatağına ise bitch. Ne olduğunu söylemiş olduk ona, diyor gözleriyle denizi tararken. Eminim kabullenme seviyesine asla ulaşamayacak diğer kaba ruhlar gibi. Ama hiç olmazsa kim olduğunu anlaşıldığını ilan edip öyle ayrıldık. Çok güzel oldu yazımız anneciğim, diyorum başımı göğsüne dayayıp. İçime denizle karışık anne kokusu doluyor. Mutluluktan çatlayacak gibi oluyorum. Sanat eseri gibi oldu Bambim, diyor annem. Ama benim tek ve en güzel eserim sensin. O adada çok mutlu olmuştuk anneciğim. Dragon Lady bile mutluluğumuzu elimizden kapamamıştı. Çakıl taşlarından yazımız çok güzeldi. Sen çok güzeldin. Günlerimiz çok güzeldi. Onlar bizi yakalayıncaya kadar kimse nedenle mutlu olduğumuzu hayal bile edemezdi. Rehine. O ülkeye yalnız bir kez gideceğiz. Tunus'a. Çok demode bir otel, diyor annem ilk vardığımızda. Baksana, her şeyleri 60'lardan kalmış gibi. Onun içinde çok hoş, huzur verici. Ben küçüğüm daha, annemin arzu ettiği kadar küçüğüm. Annem Tunus'ta yaşananları hiç hatırlamadığımı, bilmediğimi zannedecek yıllarca. Ben de öyle sanacağım. Pek hatırlamadığımı, hiç hatırlamadığımı, hemen hiç. Gittiğimiz ülkeleri sayarken Tunus'u hiç saymayacak annem. Oraya hiç gitmemişiz gibi yapacak. Benim de öyle yapmamı temenni ederek. Ben de öyle yapacağım. Uzun zaman hatırlamayacağım da Tunus'u. Hiç düşünmeyeceğim. Sonra, yıllar sonra bir gün bir renk yüzünden turuncu. Evet, turuncu bir plastik tabak görmemle birlikte her şey zihnime üşüşecek. Çok net. Kare kare. Sahne sahne. Siyah beyaz. Bir tek tabak turuncu. Biz Tunus'tayız anneciğim. Ben küçüğüm daha. Kenarları tahta bez şezlonglarda senin kucağında oturacak kadar küçüğüm. Boyama kitaplarımla dolaşacak kadar. Bütün gün boyama yapıyorum. Sardırdım bu boyama işine Bambim, diyor annem gülerek. Başını bile kaldırmıyorsun. O zaman çok daha açık sarı ve bukle bukle saçlarım. Oyuncak bir bebeğe benziyorum. Kafamı kaldırıp gülümsüyorum anneme. Pamuk Prenses'in elbisesini sen boya anne. Hani çizgili çizgili boya ama. Peki bebeğim, diyor annem. Annem elbiseleri çok güzel boyuyor. Bir sürü desen veriyor, bir sürü sıkıcı aptal elbiseye. Üstlerine çizgiler, yıldızlar, daireler, tuhaf şekiller çiziyor. Onları ince ince işliyor boya kalemleriyle. Her elbise bambaşka oluyor. Dünyanın en tuhaf, en güzel kumaşlarından dikilmiş oluyor her elbise. Kumların üstündeki masamızda boyama yaparken birden annemin yüzünden tüm canlılığın, mutluluğun çekildiğini görüyorum. O yaşımda bile hissediyorum. Ne var, ne oluyor anne? Bir şey yok bebeğim, sen boya yapmaya devam et. Ben gidip odamızdan kovanla kum oyuncaklarını getireyim. İstemiyorum ki. Annem odamıza doğru koşmaya başlıyor. Şaşkın şaşkın arkasından bakıyorum. Beni bırakıp hiçbir yere koşmaz ki annem. Ne oldu ki? Yanımızdaki boş masaya doğru iki yaşlı kadın yürüyorlar. Biri diğerinin koluna girmiş. Çok yavaş yürüyorlar. İki kum yengeci gibi. Merakla onlara bakıyorum. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum ama annemi onlar kaçırttılar. Ta uzaktan gelişlerine bakarken içimde duyuyorum. Saçları bembeyaz olan yaşlı kadının gözleri görmüyor. Onun için girmiş daha genç görünenin koluna. Onun için başını havaya doğru kaldırmış, hiç göremeyeceği uzaklıklara gülümseyerek bakıyor. Ben de büyülenmiş gibi bu kör yaşlı kadına bakıyorum. Masallardaki ninelere benziyor. Başının arkasındaki küçük topuzu, beyaz yakalı siyah ipek elbisesi, fil dişi broşu filan. Her şeyiyle tam öyle. Masallardaki iyi kalpli görünen kandırıcı ninelere benziyorlar her ikisi de. O koşarak giden hani şeyin kızı değil miydi, diyor yaşlı kör kadın. O öldürülen kadının. Şşş, diyor diğeri. Küçük bir kız oturuyor masada. Onun kızıdır, diyor. Annesi öldürüldüğünde hamileydi. Duyduğum kadarıyla o gün bugündür yüzünü kimse görmedi. Bana kalırsa kaçıyor. O işin içinde bir iş var. Türkçe konuşuyorlar annemle benim dilimden. Üstelik benim annemden bahsediyorlar. Benim annemi tanıdılar ve annemden bahsediyorlar kötü kötü. Bizi kimsecikler tanımaz ki. Kimse annemden bahsetmez ki. Tuhaf ve rahatsız edici bir şeyler olduğunu en içimde duyuyorum. Boyama kitabımın başında ağlamaya başlıyorum. Bak ağlıyor çocuk, diyor öbür kadın. Duydu seni. Kuzum biraz alçak sesle konuş demiyor muyum mütemadiyen sana? Nasıl gördün tanıdın ki kızı hem? Belki de o değildir. Benzetmişsindir. Nasıl tanıyabiliyorsun hala herkesi? Kokusundan, diyor yaşlı kör kadın. Geçmişin ve korkunun kokusundan. Sesini alçaltma ihtiyacını hissediyor ama öylesine tiz, çocuksu bir sesi var ki her kelimesini duyabiliyorum. Her kelimesi yüreğimi anlayamadığım bir sertlikle nüfuz ediyor. Sarsıla sarsıla ağlıyorum. Al getir küçük kızı bizim masaya. Öbür kadın tam yanı başımda çok tedirgin edici bir gülümsemeyle dikiliyor. Açık bir yara gibi gülümsüyor. Çok mavi gözleri var. Neredeyse kör mavi gözleri. Saçlarımı okşuyor konuşurken. Çok korkuyorum ondan. Dişleri bebek dişleri kadar ufak ve beyazlar. Yaşlı bir suratta bebek dişleri. Çok korkunç duruyorlar. Bak biz de Türk'üz evladım. Türksünüz siz değil mi? O teyze bak tanıdı anneni. Anneannenin komşusuyduk eskiden biz. Yandaki masadan görmeyen gözleri bana dikili kör kadın gülümseyerek başını sallıyor. İncecik bembeyaz buruşuk elleriyle gel işareti yapıyor bir yandan. Hadi yanımıza gel bakayım güzel bebek. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Oturduğum yerde katıla katıla ağlamaya başlıyorum. Hiç rastlamamamız gereken birilerine rastladık. Hiç görmememiz gereken birilerini gördük. Başımız çok fena belada. Bütün kalbimle hissediyorum. Anneciğim ne olur gel kurtar beni. Öbür kadın beni okşamaya başlıyor. Ağlama küçük kız, tanıyoruz biz sizi. Seviyoruz hem. Nasıl da tatlıymış, güzelmiş. Gel de dondurma ikram edelim sana. Şunun güzelliğine bak abla.